Ayrım 10. Vicdan zorbalığa karşı Stefan Zweig. Sayfa 94. Serveto olayı. Tarih bazen çağlar içinde ideolojik bir çatışmayı somut bir biçim kazandırarak ifade etmek için milyonları kapsayan insan kitleleri arasından bir tek kişiyi seçer. Böyle bir adamın mutlaka üst düzey bir dahi olması gerekmez. Kader, gelecek kuşakların belleğine silinmez bir biçimde kaydetmek üzere sıradan bir isim seçmekle yetinir çoğunlukla. Miguel Servetto'da üstün dehasıyla değil, feci akıbeti sayesinde unutulmaz bir kişilik olmuştur. Bu ilginç adamın çok yönlü ama başarılı biçimde bir araya gelmemiş yetenekleri vardır. Güçlü, uyanık, meraklı, inatçı bir aklı vardır ama onu yanıltıcı biçimde bir sorundan diğerine sürükler. Hakikate karşı iyi niyetlidir ama yaratıcı bir berraklıktan yoksundur. Her ne kadar her birinde ayrı ayrı etkinlik gösterse de Frank Treor misali hem felsefe hem tıp hem teolojinin kapısını zorlasa da bu Faust türü araştırıcı kafa bilimin hiçbir dalına uyum sağlamaz, bazen cesur gözlemleriyle göz kamaştırır ama sonra kolayca şarlatanlıklarıyla kızdırır. Frank Treor, düzensiz birlikler halinde çalışan Fransız serbest atıcılar. Peygamberce kehanetler içeren kitabının bir yerinde küçük kan dolaşımı dedikleri şeyin tıbbi olarak keşfedilmesine gerçekten yol gösterebilecek bir gözlemin ışığı parlar. Ama Servetto bu buluşunu sistemli bir biçimde değerlendirmeyi, bilimsel olarak derinleşmeyi düşünmez. Bu deha pırıltısı erken çakmış, yalnız bir şimşek misali, yüzyılın karanlık duvarında söner gider. Bu yalnız adamda önemli bir entelektüel güç vardır. Ne var ki güçlü bir aklı yaratıcı bir kişiye dönüştürmek için içsel bir azim gereklidir. Her İspanyolda bir nebze Don Kişotluğun bulunduğu söz gına getirecek kadar sık tekrarlanmıştır. Ama yine de olağanüstü bir gözlemdir ve Miguel Servetto'da adeta rahatsız edecek ölçüde gerçeklik kazanır. Bu ince, solgun, sivri sakallı, Aragonlu, sıska, kuru kahraman De La Mancha'ya yalnızca dış görünüşüyle benzemez. İçsel olarak da onun gibi absürt olan uğruna mücadele etmek için büyük ve tuhaf bir tutkuyla yanıp tutuşur, gözü kör bir idealizmle direnen realitenin üzerine gider. Teolojinin bu her türü öz eleştiriden uzak gezgin şövalyesi hiç durmadan bir şeyler keşfederek ya da bir şeyler savunarak çağının bütün duvarlarının ve yel değirmenlerinin üzerine sürer atını. Sadece macera çeker onu. Absürt, alışılmışın dışında şeyler ve tehlike. Belli bir kavga hevesiyle etrafındaki bütün diğer bilgiçlerle öfkeli çatışmalara girer, hiçbir tarafa bağlı, hiçbir klana ait değildir. Hep yalnız bir adamdır ama aynı zamanda hayal gücü geniş, fantastik, onun içinde eşi benzeri olmayan ayrıksı bir tiptir. Böylesi aşırı bir kendini beğenmişlikle sürekli tek başına diğer herkesin karşısında duran birinin neredeyse kaçınılmaz olarak herkesle arası bozulur. Calvin'le aşağı yukarı aynı yaşlarda olan Servetto, daha çocuk sayılacak yaşlarda dünyayla ilk çatışmasını yaşar. 15 yaşındayken Engizisyon yüzünden yurdu Aragon'dan kaçıp öğrenimini sürdürmek üzere Toulouse'a iltica etmek zorunda kalır. 5. Karl'ın günah çıkardığı papaz onu üniversiteden alır, sekreteri olarak İtalya'ya götürür. Daha sonra da Augsburg Kongresi'ne. Bu genç hümanist, bütün diğer çağdaşları gibi dönemin politik tutkusuna kapılarak büyük kilise kavgasının içine düşer. Eski ve yeni öğretiler arasında dünya tarihine mal olan polemiği görür görmez huzursuz ruhu kabarmaya başlar. Herkes kavgaya tutuşmuşken o da katılmak ister, herkes kilisede reform isterken o da ister ve gençliğinin verdiği aşırılıkla kanı kaynayan bu genç, buraya kadarki çözülmeleri ve eski kiliseden kopmaları fazlaca ürkek, fazla ılımlı, fazla kararsız bularak küçümser. Luther, Zwingli ve Calvin, bu cesur yenilikçiler bile İncil'in arındırılması konusunda yeteri kadar devrimci değildirler. Çünkü Tasteless dogmasını yeni öğretilerine taşımaktadırlar. Oysa Serveto, 20 yaşının uzlaşmazlığıyla Nikaia konsilini geçersiz saymakta ve eski 3 ebedi hipostaz dogmasının Tanrı'nın birliğiyle bağdaşmadığını açıklamaktadır. Hipostaz, eski Yunanca hipostasisten, baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi için teolojinin erken dönemlerinde kullanılmış bir terim. Böyle radikal bir görüş, dini bakımdan bu denli gergin bir dönemde aslında hiç de dikkat çekmeyebilirdi. Bütün değerler ve yasalar bir kez sarsıldı mı, her zaman herkes özgürce ve geleneklere bağlı kalmaksızın düşünmeyi kendine hak bilir. Ancak Serveto, çekişen teologların sadece tartışma hırsını değil, talihsiz bir biçimde onların en kötü özelliği olan fanatik ukalalıklarını da devralmıştır. Zira 20 yaşındaki Miguel Serveto, reform önderlerine kiliseyi yeniden biçimlendirirken oldukça yetersiz kaldıklarını ve gerçeği sadece kendisinin, Miguel Serveto'nun bildiğini kanıtlamaya kalkışır. Hristiyan kilisesini hatalı üçleme dogmasından kurtarmaya davet etmek üzere sabırsızlık içinde zamanının büyük bilginlerini, Strasbourg'da Martin Bucer ve Capito'yu, Basel'de Ocalampadius'u ziyaret eder. 2. Wolfgang Capito, 1478-1541, Strasbourg'un önde gelen reformcularından. Sakalı bitmemiş bir İspanyol öğrencisinin aniden evlerine dalması, sert, isterik, heyecanın patavatsızlığıyla kendilerinden görüşlerinin tümüne acilen tekmeyi vurmalarını ve itiraz etmeden onun radikal tezine katılmalarını talep ettiğinde bu vakur, olgun vaizlerin ve profesörlerin kapıldıkları dehşeti tasavvur etmek zor olmamalı. Sanki şeytan, cehennem kardeşlerinden birini çalışma odalarına yollamış gibi haçlarını bu çılgın sapkının yüzüne çalarlar. Ocalampadius, Yahudi, Türk, kafir, şeytan çarpmış diyerek köpek gibi evinden kovalar. Bucer, onu şeytanın uşağı olarak kınar. Zwingli ise bu asi İspanyol'un yanlış ve fesat öğretisinin Hristiyan dinini tümden yok edeceği konusunda açıkça ikazda bulunur. Ama Şövalye de la Mancha, yediği küfürler ve dayaklar yüzünden hayali yolculuğundan nasıl vazgeçmezse, onun teolog memleketlisi de türlü itirazlara ve reddedilmelere rağmen mücadelesinden vazgeçmez. Önderler onu anlamıyorsa, bilgeler, akil adamlar onu çalışma odalarına kabul edip dinlemek istemiyorlarsa, o halde kavga açık biçimde kamunun önünde devam etmelidir. Bundan böyle bütün Hristiyan dünyası ispat etmek istediği şeyleri onun kitabından öğrenmelidir. 22 yaşında elindeki son parayı bir araya getirir ve Hogan'da tezini bastırır. Bunun üzerine açıktan fırtına kopar. Bucer, Tanrı'nın kürsüsünden bu isyankârın iç organlarının diri diri bedeninden koparılmasını fazlasıyla hak ettiğini açıklar. O andan başlayarak Serveto, bütün Hristiyanlık dünyasında iblisin seçilmiş canlı elçisi olarak görülür. Elbette ki bütün dünyanın karşısına böyle tahrik edici bir şekilde çıkan, hem Protestan hem de Katolik kilisesini Galat diye ilan eden bir adamın Batı Hristiyan dünyasının hiçbir yerinde yatacak yeri olmaz. Başını sokacak bir çatısı olmaz. Miguel Serveto, Ariusçuluk, sapkınlığı konulu kitabıyla kendini suçlu duruma düşürdüğünden beri vahşi bir hayvandan daha beter kovalanmaktadır ve daha vahim bir tehlike altındadır. Ariusçuluk, 4. yüzyıl başında İskenderiyeli rahip Arius tarafından ortaya atılan heretik Hristiyan öğretisi. Bu görüş İsa'nın tanrılığı inancına karşı çıkarak onun yaratılmış bir varlık olduğunu ileri sürer. Akla gelecek tek kurtuluş yolu hiç iz bırakmadan ortadan kaybolmak, kendini görünmez ve bulunmaz kılmak, ismini alev almış bir giysi gibi üzerinden atmaktır. Aforoz edilen delikanlı, Michel de Villeneuve adıyla Fransa'ya döner ve bu takma adlı düzeltmen olarak Lyon'da bir yayın evine girer. Kendini konulara amatörce kaptırmaya dair güçlü merakı, bu ortamda da polemiklere girmesi için cazip fırsatlar yaratacaktır. Ptolemyos'un Geografike Hipeges'inin düzeltmeleri esnasında bir gecede coğrafyacı kesilir ve esere ayrıntılı bir giriş yazar. Geografike Hipege, eski Yunanca coğrafya kılavuzu. Tıp kitaplarını düzeltirken de bu cevval beyin adeta doktormuş gibi davranır. Kısa süre sonra da hekimliğini ciddiye alarak kendini geliştirmek üzere Paris'e gider. Preparat hazırlayıcısı olarak Vesalius'la birlikte anatomi derslerine girer. Andreas Vesalius 1514-1564 Rönesans döneminin önde gelen hekim ve anatomi bilgini, insan vücudunun anatomisine ayrıntılı olarak betimlenmesi, biyoloji araştırmaları ve tıp uygulamalarında yeni bir çağ başlatmıştır. Roma İmparatoru 5. Karl döneminde saray hekimliği yapmıştır. Ama yine tıpkı daha önce teolojide olduğu gibi bu sabırsız adam işi sonuna kadar doğru dürüst öğrenmeden, muhtemelen doktorasını bile almadan bu yeni konuda da herkese ders vermek, herkesten daha üstün olmak ister. Paris'teki tıp okulunda matematik, meteoroloji, astronomi ve astroloji kursları açılmasını talep eder pervasızca, ama yıldız bilimiyle hekimliği birbirine karıştırması ve bazı hileli uygulamalar yapması doktorları öfkelendirir. Serveto Villanovus otoritelerle anlaşmazlığa düşer ve sonunda parlamento tarafından tanrısal ve sivil yasalarca mahkum edilmiş olan astrolojiyle ilgilenmekle ağır bir fesatlıkta bulunduğu gerekçesiyle resmen takibata uğrar. Serveto resmi soruşturmalar esnasında ısrarla aranmakta olduğu büyük sapkın kimliğinin de açığa çıkmaması için alelacele ortadan kaybolur. Bu suretle kendini bir kez daha kurtarır. Doçent Villanovus tıpkı Serveto'nun Almanya'dan kaçtığı gibi bir gecede Paris'ten kaçar. Uzun süre hakkında hiçbir haber alınmaz. Yeniden ortaya çıktığında yeni bir maske taşımaktadır. Viyanalı başpiskopos Polmier'in özel hekiminin, bu her pazar ayine giden, saygı duyulan dindar Katolik'in aforoz edilmiş koyu bir sapkın ve parlamento tarafından mahkum edilmiş bir şarlatan olduğunu kim tahmin edebilir? Elbette ki Michel de Villeneuve, Viyana'da ihtiyatlı davranıp kafirce tezler ileri sürmekten kaçınır. Dikkat çekmeden tamamen sessiz kalır, pek çok hastaya gider ve onları tedavi eder, bolca para kazanır. Başpiskopos kardinalin özel hekimi Monsieur le Docteur Michel de Villeneuve vakar içinde ve İspanyol ihtişamıyla yanlarından geçerken Viyana'nın dürüst sakinleri onu saf bir saygıyla selamlamak için şapkalarını çıkarır. Ne kadar soylu, ne kadar inançlı, bilgili ve mütevazı bir adam. Ama işin gerçeği, bu hırslı ve kibirli adamın içindeki koyu sapkın asla ölmemiştir. Miguel Serveto'nun ruhunun derinliklerinde o eski, araştırıcı, huzursuz kişilik hala yaşamaktadır. Bir fikir insanı bir kez ele geçirmeye görsün, düşüncelerinin ve duygularının son hücrelerine kadar egemen olur ve içinde durdurulamaz bir ateş yaratır. Yaşayan bir fikir asla ölümlü bir insanla birlikte yaşayıp onunla birlikte yok olup gitmez. Kendine bir yer, bir dünya ve özgürlük ister. Bu nedenle de düşünen herkes için hayatının, fikrinin şişmiş parmaktaki kıymık gibi, ana rahmindeki çocuk gibi, kabuğundaki meyve gibi içeriden dışarıya taşacağı bir an gelir. Serveto gibi tutkulu ve kendine güvenen bir adam da hayatının fikrini uzun vadede kendine saklamaya dayanamaz, karşı durulmaz bir biçimde düşüncesini bütün dünyayla paylaşmayı arzu eder. Protestan önderlerinin hala onun dogma saydığı bebek vaftizini üçlemeyi tebliğ etmeleri ve Hristiyanlığın hala bu dekal dalaletiyle kirlenmesi onun gözünde gündelik bir vicdan azabı anlamına gelmektedir. Nihayet öne çıkarak bütün dünyaya hakiki inancın iletisini getirmek onun görevi değil midir? Böyle zorunlu bir suskunluk içinde geçen yıllar servet onun üzerinde müthiş bir yük oluşturmuş olmalı. Bir yanda söyleyemediği sözler, öte yanda aforoz edilmiş ve kendini gizleyen biri olarak ağzını sık tutmak zorunda olması üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Bu ıstıraplı durumda Serveto anlaşılabilir bir istek, hiç olmazsa uzaklarda bir yerde kendisiyle entelektüel düzeyde diyalog kurabileceği bir düşünce kardeşi bulmayı dener. Memleketinde kimseyle fikren iletişim kurmaya cesaret edemeyeceği için teolojik kanaatlerini mektuplarla yazılı olarak ifade eder. Tarihsizlik eseri, gözü kararmış bu adamın bütün samimiyetiyle yöneldiği kişi, Calvin olur. Serveto, Tanrı kelamının İncil'in daha köklü, daha cesurca yorumu için Protestan öğretisinin bu en radikal, en cengaver yenilikçisinden anlayış görmek ümidindedir. Belki de bu yolla sadece bir zamanlar sözle ifade edilmiş olan şeyleri yazıyla tekrarlanmış olacaktır. Zira bu iki akran, üniversite yıllarında Paris'te bir kez karşılaşmışlardır. Şimdi yıllar sonra Calvin, Cenevre'nin egemeni Michel de Villeneuve'de Viyana Başpiskoposu'nun özel hekimi olduktan sonra Lyonlu bir kitapçının aracılığıyla aralarında mektuplaşmaya başlamıştır. Öncelik Serveto'dan gelir. Geri çevrilemeyecek bir ısrarla, evet hatta müziç bir inatla Calvin'i reform hareketinin bu en güçlü teorisyenini Thesless dogmasına karşı yürüttüğü mücadelede yanına almak ister, ona mektup üzerine mektup yazar. Calvin, önce doktriner mahiyette ikaz edici cevaplar verir. Kilisenin önderi olarak yoldan ayrılanları aydınlatmak ve sapkınları yeniden hizaya sokmak gibi bir görev duygusuyla Serveto'ya yanılgılarını göstermeyi dener. Ama sonunda Serveto'nun sapkın tezleri kadar haddini aşan ve kendini beğenmiş ifadesine de hiddetlenir. Calvin gibi otoriter, en önemsiz ayrıntıdaki en küçük itirazın dahi çileden çıkarttığı birine, üç tanrısal tez fikri içindeki korkunç farklılıklarını onaylamakla yanlış yolda olduğun konusunda seni defalarca uyardım demek, bu tehlikeli kişiyi en tehlikeli biçimde tahrik etmek için yeterlidir. Ama Serveto, son olarak da dünyaca ünlü Institutio Religioni Christiane müellifinin evine kitabının bir okul öğretmeninin öğrencisine yaptığı gibi derkenar eleştiriler kondurduğu bir nüshasını yollayınca Cenevre'nin egemeninin bu amatör teoloğun haddini bilmezliğini nasıl karşıladığını tasavvur etmek zor olmasa gerek. Calvin, dostu Farel'e, Serveto kitaplarıma saldırıp hakaret tamiz notlar karalıyor, tıpkı bir taşı ısırıp dişleyen bir köpek gibi diye yazarak onu aşağılar. Böyle iflah olmaz kafası karışık biriyle tartışmaya girerek neden vakit kaybetsin ki? Serveto'nun savlarının bir tekmede işini bitirir. Bu şahsiyetin sözlerine bir eşeğin anırtısından daha fazla önem vermem. Lehin Han Dun Ane. Lakin bu talihsiz Don Kişot, incecik mızrağıyla ne denli kalın bir kendini beğenmişlik zırhına saldırdığını iş işten geçmeden hissedip geri çekilmek yerine, özellikle de ondan asla haz etmeyen yegane kişiye ne pahasına olursa olsun fikrini kabul ettirmeyi arzu eder ve gerçekten de Calvin'in yazdığı gibi şeytan çarpmışçasına direnir. Kendini Calvin'den düşünülebilecek en tehlikeli düşmanından korumak yerine okuması için hazırlamakta olduğu teolojik eserinin henüz basılmamış nüshalarını gönderir ona. İçeriği bir yana eserin başlığı Calvin'i deliye döndürmeye yeterli olur. Zira Serveto dini inancına dair eserine Calvin'in institutiosuna bir re-institutio ile karşı çıkmak gerektiğini, bütün dünyanın gözü önünde vurgulamak amacıyla Hristiyanizmi Re-Institutio adını vermiştir. Bu muhalefin patolojik boyutlara varan inanç değiştirme tutkusu ve çılgınca ısrarları Calvin'e fazla gelir. Buraya kadar bu mektuplaşmaya aracı olan kitapçı Frelon'a bu burnu havada deliyle vakit kaybetmekten daha önemli işleri olduğunu belirtir. Ama aynı esnada dostu Farel'e de bir mektup, bu sözleri ileride müthiş bir önem kazanacaktır yazar. Serveto kısa bir süre önce bana bir mektup yazdı. İlişiğindeki kafasındaki hezeyanlara dair kalın bir cilt göndermiş. İnanılmaz bir küstahlıkla içindeki garip şeyleri okuyacağımı sanıyor. Arzu edersen buraya gelmeye hazır olduğunu belirtiyor. Ama ben bu konuda bir söz söylemeyeceğim. Zira gelecek olursa ve benim bu şehirde hala sözüm geçiyorsa eğer, onun buradan canlı olarak ayrılmasına razı olmam. Serveto'nun bu tehlikeden haberi olmuş mudur ya da Calvin onu sonradan kaybolmuş bir mektup aracılığıyla bizzat uyarmış mıdır bilinmez. Ama her nasılsa kendinden öldüresiye nefret eden bir düşman kazanmış olduğunu sezinlemiş gibidir. Calvin'e Subsigilio Secreti gönderdiği tehlikeli el yazısı müsveddelerin kendisine düşmanlığını bu kadar açık biçimde açıklamış olan bir adamın elinde olduğunu bilmekten dolayı huzursuz olur. Gizli mühürle. Senin için bir iblis olduğuma göre ben bu işi bitiriyorum diye yazar korkuyla. Yazılarımı bana iade et ve uğurlar ola. Ama eğer Papa'nın dekal olduğuna samimiyetle inanıyorsan, Papa'nın öğretisinin bir bölümünü oluşturan teslisin ve bebek vaftizinin şeytani birer dogma olduğu düşüncesine sen de varmış olmalısın. Calvin cevap vermekten kaçınır ve Serveto'yu huzursuz eden o el yazılarını geri göndermeyi hiç düşünmez. O sapkın yazıları zamanı gelince ortaya çıkarmak üzere tehlikeli bir silah gibi bir çekmecede özenle saklar. Zira bu son sert ifadeden sonra bir savaşın başlamasının zorunlu olduğunu ikisi de bilmektedirler. O günlerde Serveto kötü bir ön seziyle bir teoloğa "Artık çok iyi biliyorum, kaderimde bu dava uğruna ölümü tatmak var. Ama bu düşünce cesaretimi kıramaz. İsa'nın öğrencisi olarak ustamın izinden gidiyorum." diye yazar. Castelio ile Serveto ve yüzlerce başka kişi, herkes şunu öğrenmiştir ki Calvin gibi kendi haklılığına fanatik biçimde inanmış bir kimseye, isterse bir kereliğine olsun, isterse öğretisinin önemsiz bir noktasında olsun, karşı çıkmış olmak çok cesurca ve hayati tehlike taşıyan bir meseledir. Çünkü Calvin'in nefreti, Luther'in gözü kararınca aniden patlak veren, hızla parladıktan sonra öfke ateşine, Farel'in kabalıklarına benzemez, karakterindeki diğer her şey gibi katı ve sistemlidir. Onun nefreti bir tür kindir, sert, keskin ve çelik gibi kesicidir. Luther'inki gibi kanının kabarmasına, hırslanmasına, nevrinin dönmesine, kızgınlığına ya da öfkeden köpürmesine bağlı değildir. Calvin'in yoğun, soğuk kini beyninden kaynaklanır ve nefretinin müthiş, sağlam bir belleği vardır. Calvin asla kimseyi unutmaz. Papaz de Lamar, Quan ilaleden contra qualigun senesen jamais fe diye söz eder ondan. Sivri kalemiyle içine kaydettiği bir isim, o kişinin kaydı hayat defterinden silinmedikçe silinmez. Dolayısıyla Calvin'in Serveto'dan hiç haber almadığı o uzun yıllar, hiçbir şey ifade etmez. Bu nedenle onu unutacak değildir. Onu küçük düşürecek mektupları sessizce çekmecesinde, oklarını okluğunda ve o kadim değişmez nefretini acımasız ruhunda saklamaktadır. 10. ayrımın sonu, sayfa 104.